Ayrım 9, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 79. Üçüncü kısım. Burada olamazsın dedi Loke, sen öldün. Basbaya olabilirim, burada yaşıyorum. Beth yanında taşıdığı kahverengi kösele çantayı yere bıraktı ve saçlarını açarak omuzlarına dökülmesini sağladı. Sen de kimsin?
Ben, bilmiyor musun?
Bilmeli miyim? Loke'nin şaşkınlığı buruk bir hüsrana karıştı. Beyninin çarkları bir cevap üretmek için vızır vızır dönerken kız da onu inceliyordu. Derken gözleri ardına dek açıldı.
Ah, tanrılar aşkına, bu o Lamora denen çocuk değil mi?
Evet, cevabını verdi zincir. Onu da mı satın aldın? Bazı öğle yemeklerime bile daha çok para harcadığım oldu. Ama evet, onu eski efendiden aldım. Zincir babacan bir sevgiyle kızın saçlarını okşadı. Beth de onun elinin tersini öptü.
Ama sen öldün diye ısrar etti Loke, boğulduğunu söylediler.
Evet dedi kız istifeni bozmadan.
Ama neden?
Sabetamızın çetrefilli bir geçmişi var dedi zincir. Onu gölgeler tepesinden aldığımda izini saklamak için küçük bir gösteri ayarladım. Beth, Sabeta, burada yaşamaya başladığından beri Sabeta adını en az 10 kez anmışlardı. Loke bu iki isim arasındaki bağlantıyı daha önce kuramadığı için ansızın kendini bir ahmak gibi hissetti.
Fakat kızın öldüğünü sanıyordu, öyle değil mi?
Hayretinin, utancının ve hüsranının altında içine bir sıcaklık kaplıyordu. Beth yaşıyordu ve burada kalıyordu.
Neredeydin diye sordu oğlan.
Eğitimde dedi Sabeta. Peki nasıl geçti diye sordu zincir.
Muallime Sibella ders verdiği çoğu kamordu kadar kaba ve beceriksiz olmadığını söyledi.
Yani sen şey diye geveledi Loki.
O süslü koca karıdan geldiği düşünülürse bu büyük bir övgü dedi zincir Loki'yi görmezden gelerek.
Bakalım haklı mıymış. Galdo, bir dört adımlı için Sabeta'ya eş ol. Complot entend?
Mecbur muyum?
İyi bir soru. Peki ben seni beslemeye mecbur muyum?
Galdo hemen zincirin arkasından çıktı ve belini kırarak Sabeta'ya öyle abartılı bir selam verdi ki neredeyse burnu yere sürtecekti.
Müşerref oldum hanımefendi. Sizinle dans etme zevkini bana bağışlar mısınız? Bu boktan vaziyetten hoşlanıyormuşum gibi davranmazsam hamim beni daha fazla beslemeyecek de.
Sen ne şirin ne gözü pek bir maymunsun öyle dedi kız. İkili odanın en geniş yerine masa ile tezgahların arasına geçti.
Kalo dedi zincir bir zahmet.
Ah evet biliyorum.
Kalo harpını biraz kurcaladıktan sonra daha evvelden tıngırdattığı manilerden daha hızlı, karmaşık ve ritmik bir ezgi çalmaya başladı. Galdo ile Sabeta uyumlu bir şekilde hareket etmeye başladılar. İlk başta yavaştılar fakat ezgi devam ettikçe güvenleri ve süratleri arttı. İkili Loki'nin hayatı boyunca tavernalarda yahut arka sokaklarda gördüğü diğer her şeyden daha kontrollü bir tarzda dans ederken oğlan şaşkın fakat büyülenmiş gözlerle onları seyretti. Görünüşe bakılırsa dans kolların her bir ana hareketinde dört defa olmak kaydıyla topukların sertçe yere vurulması üstüne kuruluydu. Çift el ele tutuştu, döndü, birbirinden ayrıldı, yer değiştirdi ve tüm bunlar olurken ayaklarıyla mükemmele yakın bir ritmi korudu. Soylular arasında yaygındır dedi zincir. Loki adamın ona hitaben konuştuğunu fark etti. Tüm dansçılar daire şeklinde dizilirler ve dans başı çiftleri belirler. Seçilen çift grubun içinde hepsinin ortasında dans eder ve hata yaparlarsa... ceza olurlar. Sataşmalar, romantik eziklik falan herhalde.
Loki onu yarım yamalak dinliyordu. Bakışları ve aklı dansa kapılmıştı. Galdo'ya baktığında kendisi gibi bir yetimin tedirgin atikliğini, gölgeler tepesinde yaşayanları dişsiz gibilerden ayıran o mecburi zarafeti görüyordu. Lakin Sabeta da ona ilaveten başka bir şey daha vardı. Yalnızca hızlı değil akıcıydı da.
Dans ederken kızın dizleriyle dirsekleri adeta bir belirip bir kayboluyor ve Loki'nin gözüne tamamen kıvrımlardan, burgulardan, zahmetsiz dönüşlerden oluşurmuş gibi geliyordu. Harcadığı çabayla yanakları gittikçe kızarıyor, avizenin altın sarısı ışığı kahverengi saçlarını daha bir parlak gösteriyordu. Öyle ki hipnotize olan Loki, onu eski kızıl haliyle kafasında canlandırabiliyordu. Zincir 3 defa el çırparak Loki'nin içine düştüğü hayalleri değilse de dansı sonlandırdı. Sabeta kendisine bön bön bakıldığının farkındaysa bile ya kibarlığından ya da umursamazlığından dolayı bunu belli etmedi. ''Bakıyorum da bir çuval dolusu altını boşu boşuna saçmamışım.'' dedi Zincir. ''Aferin kızım, anlaşılan dans eşinin galda olması bile seni dizginlemiyor.''
''Beni ne dizginledi ki?'' dedi Sabeta gülümseyerek. Sonra da Loki odada değilmişçesine davranmayı sürdürerek Galdo ile Zincir'in oyun oynadıkları masaya kadar yürüdü. Oyun tahtasını birkaç saniye süzdükten sonra da ''Hapı yutmuşsun Sansa'' dedi.
''Hadi oradan.''
''Aslına bakarsan 3 hamlelik canı kaldı.'' dedi Zincir gülümseyerek sandalyesine kurulurken. ''Ama oyunu biraz daha uzatacaktım.'' Galdo oyundaki durumunu kara kara düşünürken o kardeşi ve Sabeta ustalarıyla beraber samimi bir muhabbete girip Loki'nin hiç anlamadığı konulardan bahsettiler. Danslar, soylu adetleri hiç tanımadığı insanlar, kendisi için yalnızca bir isimden ibaret olan şehirler. Gittikçe şevke gelen Zincir birkaç dakikanın ardından Kalo'ya el etti. ''Git bize tatlı bir şeyler getir.'' dedi adam. ''Sabeta'nın dönüşü şerefine kadeh kaldıracağız.''
''Lashane siyah şerisine ne dersin? Onu hep tatmak istemişimdir.''
Kalo bir içki dolabını açtı ve mürekkep karası bir sıvıyla dolu yeşil camlı bir şişeyi dikkatle dışarı çıkardı.
''Tanrılar aşkına ne kadar iğrenç gözüküyor.''
''Siz ikinizi doğurtan ebe gibi konuşuyorsun.'' dedi Zincir. ''Hepimiz için kadeh getir. Tabii bir tane de dilekler için.'' Dört çocuk masanın etrafına toplanırken Zincir de kadehleri dizip şişeyi açtı. Stratejik düşünen Loki ikizleri kendisiyle Sabeta'nın arasına alarak kızı süzmeye devam edebilmek için daha iyi bir açı yakaladı. Zincir kadehlerden birini ağzına kadar sherry'le doldurdu. Tepelerindeki avize siyah içkiye altın sarısı siyah bir renk katıyordu. ''Bu kadeh hamimiz ve gözeticimiz Madrabaz Bekçi'ye, lüzumlu bahaneler babamıza.'' Zincir kadehi dikkatle iterek diğerlerinden ayırdı. ''Bu gece dostumuz ve hizmetkarı Sabeta'nın bize dönüşünü bahşetti.'' Adam sol elini dudaklarına götürüp avucuna üfledi. ''Sözlerim, nefesim, andım bunların üstüne. Yetim ayının karanlığında denize atılmak üzere namuslu erkek ve kadınlardan usulüne göre çalınacak 100 altın sikke. Sabeta'nın selametine minnettarız.'' Loki'nin bildiğine göre yetim ayı yılda sadece bir kez kışın sonlarına doğru dünyanın en büyük iki ayı da karanlık dönemlerindeyken doğuyordu. Doğum tarihlerini bilen sıradan vatandaşlar yaz ortası iminde yasal olarak bir sene yaşlanırdı. Yetim ayı da tıpkı Loki gibi gerçek yaşları birer gizem olan kişiler için aynı anlama gelirdi. Zincir diğer kadehleri de doldurup masadakilere dağıttı. Ürkütücü derecede koyu renkli şerbeden diğer çocuklara çeyrek kadeh verilirken kendi bardağının neredeyse dolu olduğunu görmek Loki'yi şaşırttı. Zincir ona sırıtarak kendi kadehini kaldırdı. ''Kötü korunan derin ceplere'' dedi adam.
''Nöbet yerlerinde uyuyakalan inzibatlara'' dedi Sabeta.
''Bizi doyuran şehre ve saklayan geceye'' dedi Kalo. ''Ganimeti bölüşecek dostlara.''
Galdo centilmen piçlere katıldığından beri Loki'nin pek çok kez duyduğu kadeh kaldırma faslını bitirir bitirmez 5 kadeh 5 çift dudağa gitti. İçkisini dökmekten korkan Loki kendisininkini iki eliyle kavradı. Siyah şeri oğlanın gırtlağında tatlı bir aroma patlamasına neden oldu.
Krema, bal, ahududu ve adını sananı bilmediği daha pek çok şey. Sanki burnundan yukarı sımsıcak buharlar yükseliyor ve gözlerinin arkasında birikiyordu. Ta ki kafatasının içi aynı anda onlarca kuş tüyü tarafından gıdıklanıyormuş gibi gelene dek. Böyle ciddi bir kadeh kaldırma faslında ortalığı batırmanın ne kadar büyük bir densizlik olduğunu bildiği için kendini sonuna kadar zorlayarak içkisini tamamen yutmaya yoğunlaştı. ''Öhürk!'' dedi kadehi boşalır boşalmaz. Çıkardığı ses kibar bir öksürük ile ölen bir kuşun son nefesi arasında bir yerdeydi. Göğsünü yumrukladı. ''Öhürk! Öhürk! Öhürk!'' ''Aynı fikirdeyim'' dedi Galdo boğuk bir fısıltıyla. ''Buna bayıldım.'' İshal'in tüm harici faziletlerine sahip diye düşüncelerini ifade etti zincir boş kadehine bakarak. ''Ama tadı mutlu meleklerin işedikleri saf keyif gibi. Tabii bunun her şey için geçerli olduğunu sanmayın. Fani dertlerinizden çabucak kurtulmak istemedikçe sakın bunun gibi görünen bir şey içmeyin.''
''Acaba diğer şehirlerde neden hiç şarap renkli şarap üretmiyorlar?'' dedi Loki. İçine bakmakta olduğu kadehi onu tutan parmaklar gibi bulanıklaşmaya başlıyordu.
''Simyacı eli değdiğinde bazı şeyler çok daha ilginç hale gelir.'' dedi Zincir. ''Mesela başın, siyah şeri katır gibi tepmesiyle ünlüdür.''
''Evet, ünlü.'' diye geveledi Loki aptal aptal sırıtarak.
Karnı sıcacık, başı tüy gibi hafifti ve niyetleri vücut hareketlerinden bir kalp atışlık arayla kopuktu. Henüz sarhoş olmadıysa bile duvara fırlatılmış bir dart oku misali hızla o yönde ilerlediğinin farkındaydı.
''Şimdi Loki'' dedi zincir, sesi uzaklardan gelir gibiydi. ''Bu üçüyle konuşmam gereken birkaç konu var. Belki bu gece erken yatmak istersin.''
Onu neredeyse tamamen yutmuş olan o sıcak hoşnutluk balonu keskin bir sızıntıyla delindi.
''Erken yatmak mı? Ne yani? Arada bir gözlerini kırpmak için gereken zamanı bile kendine çok görerek bulanık güzelliğine baka kaldığı Sabeta'nın yanından ayrılacak mıydı?''
''Şey'' dedi. ''Ne?''
''Bu bir rica değildi Loki'' dedi zincir nazikçe. ''Seni temin ederim yarın çok yoğun bir akşam geçireceksin. Çekebildiğin tüm uykuya ihtiyacın olacak.''
''Nasıl yani?''
''Göreceksin.''
Zincir ayağa kalktı, masanın etrafından dolaştı ve Loki'nin elindeki boş kadehi dikkatle aldı. Oğlan tuttuğunu bile unuttuğu kadehe şaşkın şaşkın baktı.
''Haydi artık.''
Loki'nin zihnindeki ufacık bir parça gölgeler tepesindeyken ona gözcülük eden soğuk bir temkin zincirin onu yatağına erkenden mutlu bir hezeyan içinde göndermeyi daha en başından planlamış olduğunu fark etti. Şarabın neden olduğu mahmurluğa rağmen bu durum içini sızlattı. Her geçen gün burayı biraz daha evi gibi görür olmuştu. Fakat Sabeta kapıdan içeri adım atar atmaz her şey sil baştan sokaklarıyla pencereler olup çıkmıştı. Ve Loki diğer çocukların yararlandıkları ayrıcalıklardan mahrum bırakılarak karanlık bir köşeye gönderiliyordu.
Ben diye geveledi dakikalardan beri ilk defa gözünü Sabeta'dan ayırarak. Ama sözleri kıza yönelikti. Gidiyorum. Ama geldiğine sevindim.
İçinden başka bir şey daha, kızın o güzelin başını çevirecek ve bir aynaya bakarcasına tüm dikkatini üstüne toplayacak okkalı ve nükteli bir şey söylemek geldi. Fakat sarhoşken bile büyüklerin yaptığı gibi dikkatli, güçlü ve doğru kelimelerle konuşma ihtimalinin kıçından yakut taşlar çıkarma ihtimalinden daha düşük olduğunu biliyordu.
Sabeta diye geveledi yarım yamalak.
Sağ ol dedi kız gözünü masadan ayırmaksızın.
Yani biliyor, seni kastettiğimi biliyordun Sabeta. Pardon, ben sadece boğulmadığına sevindim işte.
O anda her şeyden çok kızın ismini telaffuz etmesini, kendisine o veya Lamora denen çocuk dışında bir şey demesini, varlığını ve zincirin çetesindeki ortaklıklarını doğrulamasını istedi. Tanrılı aşkına, onun o ince dudakları arasından ismini duyabildiği takdirde her akşam seve seve erken yatardı.
İyi geceler dedi Sabeta.
Dördüncü kısım. Loki ertesi gün kafatasının içeriği boşaltılmış ve tepe taklak edildikten sonra tekrar yerine koyulmuş gibi hissederek uyandı. Al dedi Sansalardan biri. Kucağında bir kitapla Loki'nin karyolasının yanında oturuyordu. Sansa, Loki o sersem haliyle onun ikizlerden hangisi olduğunu bir türlü çıkartamıyordu. Ona tahta bir kupada su verdi. Su ılık ama temizdi ve Loki kupayı hiç de nazik olmayan bir şekilde kafasına dikerken boğazının ne kadar kurumuş olduğuna hayret etti.
Saat kaç diye sordu hırıltılı bir sesle suyunu bitirdiğinde.
Öğlen olmalı.
Öğlen mi? Ama işlerim...
Bugün doğru düzgün bir iş yok. Sansa gerinerek esnedi. Aritmetik yok, dükü yakala yok, yabancı dil yok, dans yok.
Basamaklarda oturmak yok diye seslendi diğer Sansa yan odadan. Eskrim, sikkeler, halatlar ve düğümler yok.
Müzik yok dedi kitaplı Sansa. Görgü kuralları, tarih ve kahrolası armalar da yok.
Öyleyse ne yapacağız?
Kalova ben senin ayakta durabildiğinden emin olacağız dedi kitaplı Sansa. Gerekirse seni bir kalasa çivileyeceğiz.
Ve o iş bittiğinde bütün bulaşıkları yıkayacaksın.
Sabeta, Loki gözlerini ovuşturdu ve yana yuvarlanarak yatağından kalktı.
O sahiden de bizden biri mi?
Tabii ki öyle dedi kitaplı Sansa.
O şimdi burada mı?
Yok be, zincirle dışarı çıktı. Bu akşama hazırlık yapıyorlar.
Akşam ne var ki?
Bilmem. Tek bildiğimiz öğleden sonrası ve öğleden sonra senin için bulaşık yıkayarak geçecek.
Beşinci kısım. Bir görev verildiğinde yeteri kadar enerjik olmalarına rağmen kendi hallerine bırakıldıklarında Kalo ile Galdo tam birer tembellik abidesiydiler. Ufak müdahalelerle ve aleni şaklabanlıklarla Loki'nin bulaşıkları yıkamak için normalde ihtiyaç duyacağı yarım saati neredeyse 3 saate kadar uzatmayı başardılar. Yukarıdaki tapınağa çıkan gizli kapı peder zincirin arkasından çarparak kapandığı sırada Loki'nin parmakları buruşmuş ve gümüşleri parlatmak için kullandığı simyasal maddeden dolayı ağarmıştı.
Ah dedi zincir, güzel güzel, biraz canlanmış gibisin. Kendini dinç hissediyor musun?
Sanırım dedi Loki.
Bu akşam işimiz var, bir ev soyacağız, pencere işi ve yükün çoğu senin o küçük omuzlarında olacak.
Zincir geniş göbeğini sıvazlayarak alaycı bir sırıtış takındı.
Ben tırmanma ve koşuşturmadan elimi ayağımı çekeri epey oluyor.
Pencere işi mi dedi Loki, mutfakta geçirdiği uzun öğleden sonranın bezginliğini bir anda unutarak. Çok, çok isterdim ama senin o tür işler yapmadığını sanıyordum.
Genellikle yapmam ama senin hakkında öğrenmem gerekenler var Loki.
Ah peki, Loki şevkinin biraz kırıldığını hissetti. Bir imtihan daha, sonu ne zaman gelecek?
Öldüğün zaman evlat. Zincir diz çöktü ve Loki'nin ensesini samimice sıktı. Toprağa gömüldüğünde ve bir balığın memelerinden bile daha soğuk olduğunda işte o zaman sonu gelecek. Şimdi beni iyi dinle.
Meraggio'nun muhasebe bürosundaki bir arkadaştan tüyo aldım. Zincir mutfakta dolanarak eline bir tebeşir ve çocukların derslerde kullandığı kara tahtalardan birini aldı. Sonra da hızla bir şeyler karalamaya başladı. Görünüşe bakılırsa belirli bir zeytin tüccarı 5 para etmez oğluna soylu bir eş arıyor. İşi daha cazip hale getirmek için de aile yadigarı takım taklavatını piyasaya sürmesi gerekecek.
Bu ne anlama geliyor dedi Loki?
Bazı mücevherlerini ve eşyalarını satması gerektiği anlamına cevabını verdi Kalo. Akıllı çocuk. Tüccarın adamı yaklaşık bir saat önce çantasına doldurduğu bir sürü güzel şeyle muhasebe bürosundan ayrıldı. Bu akşam yanında sadece 2 muhafızla beraber Razona'daki bir konakta kalacak. Efendisi yarın daha büyük bir maiyetle şehir dışındaki mülkünden çıka gelecek. Yani bu gece elimize bir fırsat geçti.
Neden biz?
Kapıldığı şaşkınlık heyecanına gem vuruyordu. Adamın topu topu iki tane muhafızı varsa canı isteyen herkes yanına bir çete alıp konağı basabilir.
Hayatta olmaz dedi zincir gevrek gevrek gülerek. Barsavi buna asla izin vermez. Razona kapıların kırılmadığı huzurlu bir semttir. Barış öyle icap eder. Onu bozanların bazı nadide parçaları kesilip göz bebeklerine dikilir. O yüzden kapıdan içeri bir grup izbandut yollamaktansa pencereden içeri sessiz sedasız birini yollayacağız.
Zincir kara tahtayı Kalo, Galdo ve Loki'ye doğru çevirdi. Üst yarısında bazı evlerin ve çevrelerindeki sokakların kabataslak bir krokisi yer alıyordu. Onun altındaysa kalın bir merkezi tasmadan iri iri ovallerin sarktığı bir gerdanlığın çizimi mevcuttu. Zincir bir parmağıyla çizimi gösterdi.
''Tek bir parça'' dedi adam. ''Sadece bunun peşindeyiz. 20 kadar takıdan sadece biri. 9 zümrüt taşının bağlı olduğu altın bir gerdanlık. Onu çaldığımızda daha fazla bir yaygara koparmaya vakitleri olmayacak.'' Taşları gerdanlıktan ayırıp 9 farklı yöne göndereceğiz ve altını eriteceğiz. Al sana izi sürülemez bir kar.
Bunu nasıl yapacağız diye sordu Loki.
Zaten işin eğlenceli kısmı da o.
Zincir çenesini kaşıdı.
Kendi ağzınla söyledim, bu bir imtihan. Bu tür şeylerde senden daha tecrübeli olduğu için Sabeta'yla beraber çalışacaksın. Kalo ile Galdo tepedeki gözünüz olacak, yani kıçınızı kollamak için bölgeyi gözetleyecekler. Ben de aşağıda kalıp yakınlarda bir yerde bekleyeceğim ama işe doğrudan karışmayacağım. Siz küçük madrabazlarım işin geri kalanını kendiniz halledeceksiniz.
Loki'nin kalp atışları hızlanıverdi. İmtihan olsun veya olmasın heyecan verici bir şeyde Sabeta ile beraber çalışma fırsatı yakalamıştı. Tanrılar onu seviyor olmalıydı.
Sabeta şu an nerede?
Burada.
Zincir Kroki'nin üst kısmındaki bir kareyi gösterdi.
Via Selaine'de. Bir çatı bahçesine sahip 4 katlı bir ev. Hedefimiz orası. Sabeta hava kararına dek yakınlarda bekleyecek. İlk aya doğar doğmaz seninle bu ara sokakta buluşacak.
Parmağını bir dizi çizgide aşağı yukarı gezdirerek tebeşirin hafifçe dağılmasına neden oldu.
Sanzalar sokağa kolaçan edebilecekleri bir konum aldıklarında gerisi sana ve Sabeta'ya kalacak.
Hepsi bu kadar mı?
Bu kadar. Ve sakın unutma, sadece tek bir zümrüt gerdanlık istiyorum. İki gerdanlığa, konağın tapusuna veya Kamor'un kahrolası saray mücevherlerine ihtiyacım yok. Bu gece senin için ağırdan alma zamanı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 88.